Ayrım 14. Kürtçülük 1787-1923 Bilal Şimşir. Sayfa 149. Ek, memorandum. Ermeni Ulusal Konseyi üyesi M.T. Terkan benimle bir görüşme yaparak Ermeni toplumunun çoğunluğunun duygularını açıkladı. Mavi kitaba geçirilmesi için bu gizli görüşmenin tutanağını sunuyorum. Ermeniler ve Patrik sonunda Rusya tarafından yutulmaya varacak bir Rus himayesi arzu etmiyorlar. Bu milliyetlerini de kaybetmek olur. Gerek Patrik Nerses'in Ayastefanos'taki Rus karargahına gitmesi, gerek Ermeni delegelerinin Petersburg'a gitmeleri sadece ihtiyati bir tedbirdi. Ve özellikle Ermenilerin, Kürtlerin ve Çerkezlerin eline terk edilmemelerini istemek amacını gütmüştü. Grand Dünk Ermenilerin isteğini dikkate alacağına ve anlaşmaya bir Rus komiserinin gözetiminde Ermenistan'da reform yapılmasına ilişkin bir madde konulacağına söz verdi. Ermeni toplumu Berlin Kongresi'ne bir heyet göndermeyi ve bir muhtıra sunmayı düşünüyor. Muhtıra da Fırat Havzası'nda İngiliz çıkarlarını koruyacak ve güvence altına alacak, Lübnan'daki gibi bütün büyük devletlerin garantisi altında olacak özel bir Ermenistan kurulması talebine yer verilecektir. Doğal olarak Karadeniz'den Akdeniz'e uzanacak ve güneye doğru Rus yayılmasına karşı bir set oluşturacak tarafsız bir devlet kurulması da arzu edilmektedir. 11 Mayıs 1878 Büyükelçi Layard'dan Dışişleri Bakanı Lord Salisbury'e Anadolu'daki Ermeni halkının Kürtlere karşı korunmasına birçok defa Türk nazırlara söylemiştim. Son olarak Kürtlerin Erzurum ve Diyarbakır'da Hristiyanlara baskı yaptıklarını, Rusların müdahale için fırsat kolladıklarını, onlara bu fırsatı vermemek gerektiğini başbakana söyledim. Ali Şefik Bey başkanlığında bir soruşturma heyetinin bölgeye gönderileceğini bildirdim. Türk-Rus savaşı Müslümanlar için bir felaket, Ermeniler için ise bir fırsat olmuştu. Türkler savaşırken Ermeniler ticaret yapıp zenginleşmişlerdi. Erzurum'daki yeni İngiliz konsolosu Yüzbaşı Henry Trotter'ın anlattığına göre Rusların Doğu Anadolu'ya girişleriyle o bölgenin Ermeni tüccarına gün doğdu. Doğu Anadolu Ermenileri Rus işgali sırasında pek karlı iş yaptılar. Hele alkollü içki satışından bol para kazandılar. Trabzon-Erzurum yolu boyunca Ermeni dükkanları kapılarını açmış, arı kovanı gibi çalışmışlardı. Yük taşıma ticareti iki katına çıkmıştı. İşleri yolunda olan Ermeniler kimi işgalci Ruslara evlerinde misafir etmişlerdi. Doğu Anadolu Ermenileri işgalci Ruslarla iş yapmakla kalmadılar. Rus işgal kuvvetlerinin hizmetine de girdiler. İşgalci Rus ordusunda Ermeni asıllı subaylar vardı. Kars'ta Kor General Lazarov, Erzurum'da Binbaşı Kamsaragan ve yardımcısı Teğmen Nikolosov Ermeni asıllı Rus subaylarıydı. Bunlar Ermenileri kayırdı ve işe aldı. Binbaşı Kamsaragan savaştan önce Erzurum'da Rus konsolosu olarak görev yapmıştı. Savaş çıkınca geri gelip Erzurum Rus polis müdürü olmuştu. Erzurum Ermeniler arasından birçok kimseyi Rus polis hizmetine aldı. Ellerine biraz yetki ve silah verilen bu işbirlikçi Ermeniler ilk iş olarak Müslüman komşularına eziyet ettiler. İngiliz konsolosu Trotter hiç kuşku yok ki Rus işgali sırasında yerel polis örgütüne alınan birçok Ermeni fırsattan yararlanarak Müslümanlara eziyet etmişlerdir. Rus viskonsolos vekili de bunu doğruladı diyordu. Demek ki işgalci Ruslar da Ermenilerle Kürtlerin arasını açmak için ellerinden geleni yapmışlardı. İşbirlikçi Ermenileri silahlandırıp Kürtlere saldırtmışlardı. Ermeniler şimdi Rus kuvvetleri çekilince eziyet ettikleri Kürtlerin ve Çerkeslerin misilleme yapmalarından korkuyorlardı. Şimdi hem güvenliklerinin sağlanmasını hem de Anadolu'da özel bir Ermenistan kurulmasını istiyorlardı. Berlin Kongresi'nin istekleri ve bekledikleri buydu. Berlin Antlaşması 13 Temmuz 1878 Anadolu üzerine düşen ateş topu. Berlin Kongresi 13 Haziran 1878 günü Almanya Şansölyesi Prens Bismarck'ın başkanlığında açıldı. Kongreye Almanya, İngiltere ve Rusya Başbakan düzeyinde Avusturya, Fransa ve İtalya Dışişleri Bakanlığı'yla katıldılar. Osmanlı Devleti ise Avrupa'da olumlu psikolojik etki yapar düşüncesiyle Hristiyan olan Kara Todor Paşa'yı ve Alman aslından olup Müslümanlığı kabul etmiş olan Mehmet Ali Paşa'yı seçip kongreye göndermiş, onların yanına Berlin Büyükelçisi Sadullah Bey'i de katmıştı. Fakat kongrede umulan psikolojik etki sağlanması şöyle dursun, kongre başkanı Bismarck her vesileyle Osmanlı delegelerine çok sert ve kaba davranmıştı. Bismarck daha kongre açılmadan önce Osmanlı delegelerine şu uyarıda bulunmuştu. Bugünkü durumu sizden saklamak istemem. Kongrenin Osmanlı Devleti için toplandığı zannına kapılarak kendinizi aldatmayınız. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan Ayastefanos Antlaşması Avrupa devletlerinin çıkarlarına dokunan bazı maddeleri içermeseydi olduğu gibi bırakılırdı. İşte bu çıkarların uzlaştırılması için bu kongre toplanmıştır. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 8. Cilt, 1. Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri 1876-1907, Türk Tarih Kurumu Yayını Ankara 1962, sayfa 75. Bismarck görüşmeler sırasında Osmanlı delegeleri söz alınca bu yolda uyarılarını sürdürmüş, kongre Osmanlı Devleti için değil fakat Avrupa barışının muhafazası için toplanmıştır sözünü sık sık tekrarlamıştır. Bu olumsuz hava içinde kongre bir ay sürdü. 13 Temmuz 1878 günü Berlin Barış Antlaşması imzalandı. 6 Avrupa Büyük Devleti ve Osmanlı Devleti tarafından imzalanan Berlin Antlaşması ile Sırbistan, Karadağ, Romanya'nın bağımsız devletler oldukları ve Osmanlı Devleti'nden kesin olarak koptukları onaylandı. Hiç savaşa girmemiş olan Yunanistan sınırlarının düzeltilmesi, yani Osmanlı ülkesinden Yunanistan'a toprak verilmesi kabul edildi. Bosna Hersek Avusturya'nın yönetimine bırakıldı. Özel bir Bulgaristan prensliği kuruldu. Osmanlı Devleti'ne vergi verecek olan Bulgaristan küçültüldü. Balkan Sıra Dağları'nın güneyinde kalan topraklar Bulgaristan'dan ayrıldı. Filibe, Plovdiv ve İslimye, Silivan sancakları imtiyazı Doğu Rumeli vilayeti adıyla Osmanlı Devleti'ne bırakıldı. 7 yıl sonra bu bölge Bulgaristan'a katıldı. Batı Trakya ve Makedonya Osmanlı sınırları içinde kaldı. 3 yıl sonra Makedonya'nın merkezi Selanik'te Mustafa Kemal Türk vatandaşı olarak doğdu. İngiltere Baba Ali ile imzalamış olduğu anlaşma gereğince Kıbrıs'a yerleşecekti. Berlin Antlaşması da Rumeli'yi büyük ölçüde bitirdi. Şimdilik Türk yönetiminde bırakılan Makedonya gibi topraklarda 35 yıl sonra 1912-13 Balkan Savaşı'nda elden çıkacaktı. Anadolu tarafına gelince, savaştan önce Osmanlı toprağı olan Kars, Ardahan ve Batum'un Rusya'ya katılması Berlin'de onaylandı. Rus işgaline düşmüş Doğu Beyazıt ise Türkiye'ye iade edildi. Ermeniler ve Kürtler ile ilgili olarak Berlin Antlaşması'na şu madde yer aldı. Madde 61. Baba Ali, Ermenilerin yaşadığı vilayetlerde yerel ihtiyaçların gerektirdiği reformları geciktirmeden yapmayı ve Çerkez ve Kürtlere karşı Ermenilerin huzur ve güvenliğini sağlamayı yükümlenir. Bu hususta alınacak önlemleri büyük devletlere bildirecektir ve devletlerde alınan önlemlerin uygulanmasını gözetleyeceklerdir. Bu madde Anadolu'da sev sürecini başlatan maddedir. Anadolu'nun parçalanmasına kapı açmıştır. Berlin Antlaşması'nın bu 61. maddesi, Ayastefanos Antlaşması'nın benzer 16. maddesinden çok daha ağırdır. Ayastefanos Antlaşması, Türkiye ile Rusya arasında yapılmış ikili bir antlaşmaydı. Berlin Antlaşması ise çok taraflı bir antlaşmadır. Bunun altında düveli muazzama denilen Avrupa büyük devletlerinin hepsinin imzası vardır. Avrupa el birliğiyle Anadolu'da sev sürecini başlatmaktadır. Nasıl mı? Her şeyden önce bu madde ırkçı bir maddedir. Anadolu toplumunu Ermeni, Kürt, Çerkez diye ırklarına göre ayırmakta, bölmektedir. Diplomasi tarihi okuduk, okuttuk. Başka hiçbir diplomatik belgede böyle çok taraflı ve çok önemli bir antlaşmada benzer bir ırkçı, etnikçi hükme rastlamadık. Bu, Avrupa büyük devletlerinin yalnız Anadolu'ya reva gördükleri bir bölücülüktür. Etnik bölücülük veya ırkçı bölücülük ise bölücülüğün en tehlikelisi, en korkunç türüdür. Çünkü insanları genlerine göre ayırır ve toplumların dokusunu paramparça eder. Tarih etnik bölücülüğün pek kanlı örnekleriyle doludur. Ermeni, Kürt ve Çerkez isimleri bu çok taraflı anlaşmada yer aldı. Bu isimler daha önce Ayastefanos Antlaşması'nda da vardı. Ama o anlaşma hem ikili bir anlaşmaydı hem de hiç yürürlüğe konmamıştı. Şimdi Kürt, Çerkez ve Ermeni adları çok taraflı Berlin Antlaşması'nda yer alıyordu. Ama Avrupa burada da Ermeniler, Kürtler ve Çerkezler arasında ayrımcılık gözetmişti. Bu anlaşmayı imzalayan devletlerin iddiasına göre Hristiyan Ermeni ipso facto iyi, Müslüman Kürt ve Çerkez ise kötü idi. Ermeni melek, Kürt ve Çerkez iblis idi. Berlin Antlaşması ile Avrupa, Kürt'ü ve Çerkez'i Ermeni'ye hedef olarak göstermiştir. Başka bir ifadeyle Batı emperyalizmi Anadolu'da Ermeni-Kürt boğuşmasının temelini atmıştır. Berlin Antlaşması Anadolu toplumunu ırklara göre Ermeni, Kürt, Çerkez diye ayırıp bölmekle kalmıyor, aynı zamanda Anadolu toprağında Ermenilerin yaşadığı ve Ermenilerin yaşamadığı vilayetler diye ikiye ayırıyordu. Antlaşma bütün Türkiye'de değil, yalnız Ermenilerin yaşadığı vilayetlerde reform yapılmasını istiyordu. Reform Ermeniler için yapılacaktı, Ermenilerin lehine olacaktı. Peki neresiydi Ermenilerin yaşadığı vilayetler? Antlaşmada bu henüz açıklanmıyordu. Daha sonraki yıllarda şöyle bir gelişme oldu. Ermenilerin yaşadığı vilayetler yerine resmen 6 vilayet, vilayeti sitte denmeye başladı. Bunlar imparatorluk vilayetleriydi. Yani her vilayet bugünkü cumhuriyetlilerinden birkaç kat daha genişti. Bunlar devlet gibi vilayetlerdi. Örneğin yalnız Sivas vilayeti bugünkü Belçika'nın iki katı genişliğindeydi. Ermenilere verilmek istenen 6 Anadolu vilayeti, Vilayet-i Sitte. 6 vilayetin adları ve yüzü ölçümleri şöyleydi. Erzurum vilayeti 52 bin kilometre kare, Van vilayeti 37 bin 100 kilometre kare, Bitlis vilayeti 27 bin kilometre kare, Diyarbakır vilayeti 42 bin 100 kilometre kare, Mamurettil Aziz Elazığ vilayeti 32 bin 900 kilometre kare, Sivas vilayeti 60 bin 300 kilometre kare, toplam 6 vilayet 251 bin 400 kilometre kare. Kamil Erdaha, Milli Mücadele'de Vilayetler ve Valiler İstanbul 1975, sayfa 49-75, 143-157-165 ve Bilal Şimşir, Ermeni Meselesi 1774-2005, Bilgi Yayını ve Ankara 2005, sayfa 70. 6 vilayetin toplam yüz ölçümü bugünkü Türkiye'nin 1/3 ediyordu. Ermenilerin zaten Ermeni toprağı saydıkları ve Berlin Antlaşması ile Rusya'ya geçmiş olan Kars vilayeti yukarıdaki 6 vilayetin dışındaydı. Kars vilayeti de eklenince Ermenilerin Anadolu'dan istedikleri toprak miktarı 300 bin kilometre kareye yaklaşıyordu. Burada bir parantez açalım. Bu 6 Anadolu vilayetine daha sonra 6 Ermeni vilayeti denmeye başlandı. Yabancı resmi yazışmalarında da böyle geçiyordu. Daha sonra 6 vilayetin adı düpedüz Ermenistan olarak vaftiz edildi. 1980'lerde Ermeni terör örgütü ASALA işte bu Ermenistan'ı kurtarmak için bizim diplomat arkadaşlarımızı peş peşe şehit etmişti. Bugün sınırımız ötesinde bağımsız bir Ermenistan Cumhuriyeti var. Dünkü 6 vilayet, Vilayet-i Sitta, bugünkü Ermenistan Anayasası'nda Batı Ermenistan olarak geçmekte ve Ermeni ulusunun ulusal hedefi sayılmaktadır. Ermenilerin yaşadığı vilayetler önce 6 vilayet, Vilayet-i Sitte oldu. Sonra 6 vilayet, 6 Ermeni vilayetine dönüştürüldü. Daha sonra 6 Ermeni vilayeti de Ermenistan diye isimlendirildi. Ve bugün Ermeni Anayasası'nda Batı Ermenistan olarak anılmaktadır. Şu Anadolu'da taşları yerinden oynatabilseler, bir oynatabilseler neler olacak neler? Parantezi kapatıp geri dönüyoruz. Ermeni vilayetleri, Ermenistan, Batı Ermenistan dedikleri tarihi 6 vilayette ne kadar Ermeni yaşıyordu? 1914 yılının Osmanlı resmi istatistikleri şudur. 6 vilayette Müslüman ve Ermeni nüfus miktarları 14 Mart 1914. Vilayetler Erzurum, Müslüman 673.297 %82,5. Ermeni 136.618 %16,7. Sivas Müslüman 939.785 %80,3. Ermeni 151.674 %12,9. Diyarbakır Müslüman 492.101 %79,3. Ermeni 73.226 %11,8. Mamurettil Aziz Elazığ Müslüman 446.379 %82,9 Ermeni 87.864 %16,7 Van Müslüman 179.380 %69,1 Ermeni 67.792 %26,1 Bitlis Müslüman 309.999 %70,8 Ermeni 119.132 %27,2 İşte bu nüfus altyapısı üzerinde bir Ermenistan yaratılmaya çalışıyordu. Avrupa Büyük Devletleri Berlin Antlaşması'nın 61. maddesiyle Osmanlı hükümetine Ermeniler için reform yapmakla yükümlülüğünü dayatmışlardı. Ama bu kadarla da yetinmemişlerdi. Osmanlı hükümeti yapacağı reformlar, alacağı önlemler hakkında antlaşmayı imzalayan 6 devlete rapor verecekti. O da yetmiyordu. Büyük devletler reformların uygulanmasını denetleyeceklerdi. Bugün Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde uyum yasaları çıkarmanız yetmez. Uygulamayı görelim diyen Avrupa Birliği komiserleri sev sürecini kopya etmiş görünmektedirler. İbret alamadığımız için tarih tekerrür mü ediyor? Kısacası Berlin Antlaşması ile Anadolu'nun üstüne bir ateş topu düştü. Ermeni değerlendirmeleri. Berlin Antlaşması üzerine Osmanlı Ermenileri arasında hararetli bir tartışma başladı. Ermenilerin bir bölümüne göre sanki dağ bir fare doğurmuş, yani bu antlaşma onların beklentilerini boşa çıkarmış idi. Ermeniler de silaha sarılıp ayaklanmış olsalardı, Balkan Hristiyanları gibi özellik elde edebilirlerdi. Bu görüşü savunanlar Rus yanlısı olan karamsar Ermeniler de, iyimserler İngiliz yanlısı olan Ermeniler de. Bunlardan biri olan Nurias Çeras 1879'da yayımladığı bir kitapçıkta şunları yazmıştı. Berlin Kongresi Ayasofya Antlaşması'nın 16. maddesi yerine 26. maddeyi koymakla kalmadı. Yani maddenin sıra numarasını değiştirmekle yetinmedi. İleride kuracağımız ulusal binanın Ermeni devletin temellerini de attı. Türk-İngiliz Antlaşması, Kıbrıs Antlaşması da bizim için ayrı bir nimet oldu. Gerçi Avrupa bize özellik vermedi ama bize öyle bir madde bağışladı ki bu bize erişmek için yanıp tutuştuğumuz amacımıza ulaştıracaktır. Baba Ali Ermenilerin yaşadığı yerlerde gereken reformları yapmaya söz verdi. Bu reformlar bir gün idari özelliğe dönüşecektir. Cesaretimizi yitirmeyelim. Bize bahşedilen nimetlerden en büyük yararı sağlamaya çalışalım. Avrupa elimize silahlar verdi, paslanmadan bu silahları kullanalım. Baba Ali Ermenistan'da, Doğu Anadolu'da reform yapmaya söz verdi. Bu reformlar gerçekleşmezse eyleme geçmek gerekir. Baba Ali Ermenileri Kürtlere ve Çerkezlere karşı korumaya söz verdi. Kürtler ve Çerkezler cezalandırılmadan kalırlarsa eyleme geçmek gerekir. Baba Ali gereken reformları yapmaya, büyük devletler de bu reformların yapılışını gözetlemeye söz verdiler. Büyük devletler bu gözetlemeyi yapmazlarsa ya da yetersiz yaparlarsa eyleme geçmek gerek. Ulusumuz umutsuzluğa kapılmasın. Bir yandan Ermenistan'da, öte yandan da Avrupa'da çalışmak gerek. Berlin Kongresi ile bir altın madeni elde ettik. Bu maden ocağını çalıştırmak ve altını çıkarmak bize düşer. Ermeni nasyonalisti Çeras eylem, eylem, yine eylem diyor. Türkiye'de eylem, Avrupa'da eylem, durmadan eylem. Ermenilerin ılımları bile Anadolu'da özellik istiyor ve bekliyordu. Özellik sonunda bağımsızlığa gidiyordu. Özellik verilen her toplum sonunda Osmanlı Devleti'nden temelli ayrılıp kopuyordu. Özellik alıp da imparatorluktan kopmamış olan bir tek toplum yoktur. Özellik her zaman bağımsızlığa giden yolun ilk aşaması olmuştur. Ermenilerin niyeti de buydu. Önce özellik alacaklar, sonra bağımsız olacaklardı ama tarihi yanılgı içine düşüyorlardı. Anadolu'da bir Ermeni özerk bölgesini kaldıramazdı. Anadolu Rumeli değildi. Berlin Antlaşması'nın ardından 1878 yılında Anadolu'da bir araştırma gezisi yapmış olan İngiliz generali Baker Paşa, Ermenilerin özellik isteklerinin hem aptalca hem de tehlikeli olduğu kanısındaydı. Şunları yazıyordu. Birçok ileri gelen Ermeniyle yaptığım konuşmalardan şunu anladım ki Ermeniler gelecek için büyük emeller beslemektedirler. Bu emelleri uygulanabilir olmadıktan başka kendiler için de tehlikelidir. Ermeni özerkliği planının ne kadar aptalca bir şey olduğunu anlayabilmek için bu ülkeyi tanımak gerek. Ermeniler her yerde azınlıktadırlar. Genel olarak nüfusun 1/3 ile 1/5 oluşturuyorlar. Özellik onları Kürtlerin insafına terk edecektir. O zaman durumları şimdikinden 10 kat daha kötü olacaktır. Sonra özellik kışkırtmaları Türk makamlarını kuşkulandırıyor. Bütün araştırmalarım şunu kanıtlıyor ki bu vilayetlerin yönetilişi pek iyi olmamakla beraber Hristiyanlar Müslümanlardan çok daha iyi durumdadırlar. Baker Paşa, Baba Ali'ye yakın görünen İngilizlerdendi. Bir ara Doğu Anadolu'da kurulacak özel jandarma teşkilatının komutanlığına getirilmesi düşünülmüştü. Türkiye'de Baker Paşa gibi düşünmeyen İngilizler de vardı. Onlardan bazıları Ermenilerle Kürtleri dalaştırma politikası peşindeydi. İngiliz asker konsoloslar Anadolu'da iş başında. Berlin Antlaşması'nın ardından İngiltere 1878 sonlarında Anadolu'nun başça kentlerine birer asker konsolos atadı. Sivas'a Albay Wilson, Erzurum'a Binbaşı Trotter, Van'a Yüzbaşı Clayton, Kayseri'ye Yüzbaşı Cooper gönderildiler. Albay Wilson başkonsolos idi, diğerleri konsolos veya viskonsolos. Meslekten asker olan bu kimselerin konsolos, başkonsolos olarak atanmaları yeni bir uygulamaydı. Sanki Ruslardan ilham alınmıştı. Çünkü Rusya'nın 1877-78 savaşı öncesinden beri Anadolu'ya asker kökenli konsoloslar gönderdiği biliniyordu. Erzurum'da Rus konsolosu olarak görev yapmış Ermeni kökenli binbaşı Kamsaragan gibi örnekler vardı. Bunlar Doğu Anadolu'yu asker gözüyle de incelemişlerdi. Rusya bu savaştan hemen sonra Anadolu'ya, özellikle Doğu Anadolu'ya yeni konsoloslar atamıştı. İngiltere'nin Trabzon viskonsolosu Biliotti 26 Ekim 1878 günü Lord Salisbury'ye şunları rapor etmişti. Rusların Trabzon'a atadıkları konsolos Trinofi'nin geldi. Konsolosluğa bugün törenle bayrak çekildi. Rumlar ve Ermeniler memnun. Konsolos bu açılışın 21 pare top atılışıyla kutlanmasını istedi. Paşa, Babali'ye danışmaya bile gerek duymadan reddetti. Sanırım Ruslar Diyarbakır'a bir konsolosluk, Van, Muş ve Samsun'a birer biz konsolosluk açacaklar. İngilizler Ruslardan geri kalmıyorlardı. Berlin Antlaşması'nın ardından Anadolu'ya konsolos akını vardı. Özellikle Doğu Anadolu'da mantar gibi yeni konsolosluklar fışkırıyordu. İngiliz asker konsoloslarının görevleri ana çizgileriyle şöyle belirtilmişti. Anadolu ahalisinin çeşitli sınıfları üzerinde araştırmalar yapmak, yerel Türk yöneticilerine öğütler vermek, yerel Osmanlı makamları katında girişimlerde bulunmak, Anadolu'da yapılacak reformların uygulamasını gözetlemek ve uygulamanın hakkıyla yapılmasını sağlamak. Sivas Başkonsolosu olarak atanan Albay Wilson bu görevle yetinmeyerek kendisini Orta Anadolu'da bir çeşit özel komiser gibi görmüş, olağanüstü siyasi yetkiler istemişti. Ancak Büyükelçi Lyer tarafından frenlenmişti. Büyükelçi siyasi yetki konusunu zamansız bulmuştu. Anadolu'da görevlendirilen majestelere konsoloslarına siyasal yetkiler de tanınması için direteceğimiz zaman gelecektir diyordu. Yeni yeni yabancı konsolosların Anadolu'ya gelişleri Müslüman halkı kuşkuyla tedirgin ederken Ermenileri coşturdu. Militan Ermeni papazları cemaatlerini kışkırtmak ve coşturtmak için bunu fırsat bildiler. İngiliz konsoloslarını karşılamak için Ermeni halkı yollara döküldü. İngilizler Ermeniler için geliyorlardı, onları Osmanlı yönetiminden, Kürtlerin zulmünden kurtaracaklardı. İngiliz konsoloslarının tutumları da Ermeni kaynaşmalarını kamçıladı. Bunlar gelir gelmez ayaklarının tozuyla köy köy Doğu Anadolu'da dalaşmaya koyuldular. Gidecekleri yerlere önceden haberler uçtu. Her yerde karşılama törenleri düzenlenmesi beklendi. İngiltere'nin Van Viskonsolosu Yüzbaşı Clayton 31 Temmuz 1879 günü Muş'a varışını şöyle rapor ediyordu. Ertesi gün 31 Temmuz'da Muş'un 4 saat uzağında bir Ermeni heyeti beni karşıladı. Piskoposun evinde kalmam için beni resmen davet etti. Piskoposu Erzurum'da görmüş, davetini zaten kabul etmiştim. Muş'a bir saat kala piskoposun yardımcılarıyla ileri gelen Ermenilerden oluşan kalabalık bir kitle beni karşılamaya geldi. Kente yaklaşırken Muş Ermenilerinin yarıdan çoğu beni karşıladı. Çeşitli okulların çocukları kilise aynı elbiseleriyle süslenerek sıra sıra dizilmişlerdi. Biraz ileride bir süvari albayı birliğiyle bana eşlik etti. Hepsi beni piskoposun evine kadar götürdüler. Kadın erkek çoluk çocuk Muş Ermenileri işi gücü bırakıp yollara dökülmüşlerdi. 20-25 kilometre ötelere kadar temsilciler salmışlardı. Ağlay-ı Vala ile İngiliz konsolos muavinini karşılıyorlardı. Muş Ermeni piskoposu Cin kırık dökük bir Fransızca ile bir de ateşli karşılama nutku çekmişti. Asil konuğu İngiliz muavin konsolosuna nasıl hitap edeceğini bilemeyerek bir krala ya da prenses seslenir gibi majeste alt istiyordu. Olup bitenleri sessizce seyreden Türk süvari albayının önünde hiç sıkılmadan İngiliz muavin konsolosuna şöyle sesleniyor. Ekselans, ıstırap dolu bir yürekle konuşuyorum. Bu halk benim aracılığımla ve derin bir saygıyla gelişinize selamlayıp alkışlıyor. Gelişiniz bizim için bir gurur kaynağıdır. Milletimiz uzun zamandır korkunç kötülükler, baskılar ve felaketler altında boğulmaktadır. 600 yıldan beri bu zorbanın boyunduruğu altında inliyoruz. Bu vatanda mutluluk yok. Her tarafta hıçkırıklar, gözyaşları ve sefalet var. Siz, Altes, bahtsızların koruyucusunuz. Bu halk içine gömülmüş olduğu mezar kasvetini ve sessizliğini artık görmeyecek. Siz majesteleri bize özgürlük bahşedeceksiniz. Umudumuz sizsiniz. Saygıdeğer efendimiz size tapan bu halkı seviniz ve onu sefaletten kurtarınız. İşte Ermeni sorunu böyle filizlendi. O gün yortu giysileri içinde İngiliz piskonsolosunu karşılayan ve piskoposun Müslümanlara kin kusan söylevini dinleyen Ermeni çocuklarından bir bölümü 15 yıl sonra silahlı birer komitacı olup çıkacaklar ve bölgeyi kana bulayacaklardı. Sırtlarını İngilizlere dayayan Ermeni militanlar şimdi rüzgar ekiyorlardı, yarın fırtına biçeceklerdi. Anadolu Müslüman halkı gözleri önündeki bu uğursuz gelişmeleri ibretle ve kaygıyla seyredip içine atıyordu. Müslüman halk felaketli bir savaştan yeni çıkmıştı, yüreği kan ağlıyordu. Türk, Kürt, Çerkes hep beraber vatan savunması için on binlerce şehit vermiş fakat Moskova önünde yenik düşmüştü. Güzelim vatan topraklarını kaybetmişti. Rumeli'yi kaybetmiş, Kars'ı, Ardahan'ı, Batum'u kaybetmişti. Yaralarını henüz sarıyordu ki yabancı konsolosların bu topraklarda mekik dokumaya başladıklarını görüyordu. Bu gelişmeler hayra alamet olamazdı. İngiliz asker konsolosları Anadolu'nun Ermenilerin yaşadığı vilayetlerinde reform yaptıracaklardı. Başlıca görevleri yapılacak reformların uygulanışını gözetlemekti. Peki bu konsoloslar reform denince ne anlıyorlardı? Bu konuda kafalarında neler vardı? Reform yapılınca ne olacak, nereye varılacaktı? Van Viskonsolosu Yüzbaşı Clayton 29 Kasım 1879 günlü uzun raporunda özetle şunları yazıyor. Reformlar sonucu Anadolu'da huzur ve güven sağlanınca dışarıdan buraya Ermeniler akın edecek. Nüfusları artan Ermeniler Doğu Anadolu'da bağımsız bir devlet kurmaya çalışacaklar. Ama bağımsız bir Ermeni devleti Rusya'nın güneye yayılmasına engel olabileceğinden Ruslar bunu yaşatmaz. Rusya ya Ermenilerin sürekli huzursuzluk içinde kalmalarını yerleyecek ya da kurulacak Ermeni devletini yutmak için yollar arayacaktır. Yutmak iki biçimde olabilir. Ya yeni devlet için anarşi ve kargaşa yaratarak Ermenilerin Rus pençesine düşmesi yoluyla ya da yeni devletle Rusya'nın dostluk ve ittifak kurması yoluyla olabilir. Her iki yolla da Rusya bu yeni Ermeni devletini yutabilirdi. Buna fırsat vermemek için İngiltere, Doğu Anadolu'da yapılacak reformlara öyle bir yön vermeli ki, bağımsız Ermeni devleti ya hiç kurulmamalı ya da kurulursa Rusya'ya yem olmayacak biçimde kurulmalı. İngiliz belgelerinde görülen şudur. Berlin Antlaşması gereğince yapılacak reformlar Osmanlı Devleti için değil, Ermeniler için yapılacaktır. Osmanlı Devleti'ni güçlendirmek diye bir düşünce İngiliz'in kafasında da yoktur, defterinde de. Osmanlı Devleti mutlaka yıkılacaktır ve Anadolu'da eninde sonunda parçalanacaktır. Düşünce budur. Parçalanırken Ermenistan nasıl yaratılacak ve yaratıldıktan sonra nasıl yaşatılacaktır? Tartışılan budur. İngiliz konsolosu Anadolu üzerinde ya bir İngiliz protektorası ya da uluslararası bir protektora kurulması gerektiğini, reformları da bu yöne doğru çekmek gerekeceğini ileri sürüyordu. Reformlar öncelikle Doğu Anadolu'da Ermeni nüfusunu artırmak için kullanılacaktı. Biraz huzur sağlanınca dışarıdan Anadolu'ya Ermeni göçmenler getirilecekti. Doğu Anadolu'daki Türkler de başka taraflara kaydırılacaktı. Yani nüfus dengesi Ermeniler lehine çevrilmeye çalışılacaktı. Aynı raporunda Yüzbaşı Clayton, halkın karışık olması nedeniyle zorluklarla karşılaşacaktır. Osmanlı, Türk halkının Küçük Asya'nın başka bölgelerine göç etmelerini, buna karşı Ermenilerin bu yöreye aktarılmalarını teşvik etmenin büyük faydası olacaktı. Eğer bu iş sessiz sedasız yapılabilirse geriye Kürtlerle Nasturiler kalır demektedir. Türkler bölgeden uzaklaştırıldıktan sonra Ermeniler ve Nasturiler karşısında yalnız kalacak olan Kürtler konusunda ise Yüzbaşı Clayton şunları yazıyor. Ermeni vilayetleri halkı aşağıdaki yerel dertler altında ezilmektedir. En başta Kürtlerin yaptığı soygun, haraç alma ve baskılar gelir. Kürt aşiretleri köylere baskın yapar, koyun ve sığır sürülerini götürürler, yağma ederler. Kimi kez götüremediklerini de yakarlar. Öte yandan da ileri gelen Kürt aileleri, özellikle Hristiyanlarınki başta olmak üzere, yakınlarındaki köyleri kendi aralarında parsellerler ve onlara kendi malları gibi bakarlar. O köy sakinleri onları haraç vermeye, topraklarını ekmeye, koyunlarını otlatmaya, onların istediği her şeyi yapmaya mecburdurlar. Birçok durumlarda yetki ve memuriyet Kürt beylerine verilmektedir. Bunların çoğu kötü karakterli belli kişilerdir. Sanki halka eziyet etmek için ellerine bir imtiyaz beratı verilmiş gibidirler. Halkın Kürtlerden korunması için doğru dürüst maaş alan, disiplinli ve yeterli güce ihtiyaç vardır. Köylerde asayişi sağlamak, küçük hırsızlık teşebbüslerini önlemek için jandarma uygun olabilir. Ancak Kürtlerin ayaklanmalarına karşı alınan önlemlerden dolayı Kürtler kızmışlarsa ve bunu Kürt aşiretlerine büyük ölçüde cezalandırma akınları izlerse, tehlikeli bir ayaklanmanın çıkmasına engel olmak için yeterli ordu birlikleri gereklidir. İran hükümetiyle anlaşarak tek tek ya da aşiret halindeki suçluların sınırı geçerek cezadan kurtulmaları da önlenmelidir. 14. ayrımın sonu, sayfa 164.